Ayrım 3.
İnisiyasyonun temeli astralin temizlenmesine dayanır. İnisiye adayı, bu özel yola girdiği ilk günden son güne kadar yaptığı tüm çalışmaların özü astral temizliğe odaklanmıştır. Astral temizlik nedir? Her insanın geçirmiş olduğu muhtelif enkarnasyonları boyunca maddeye bağlanmasından doğan ve çevresinden hatta kendisinden yine kendisine bulaşma eğilimi gösterdiği bir dizi negatif enerjiler sonucu oluşan astral bedeninin üzerine birikmiş bir tortu vardır. Bu tortu insanın kendi öz varlığıyla olan irtibatının kesilmesine sebebiyet veren bir özellik taşır. Bu tortunun temizlenmesi için özel bir çaba ve özel bir çalışma gerekir. İşte zaten inisiyasyonun temeli de bu nedenle söz konusu ettiğimiz tortunun temizlenmesine dayanır. Bu tortunun oluşmasına sebebiyet veren en önemli etken negatif düşüncelerdir. İnisiyatik çalışmalarda ve bütün dinlerde insanlara iyi davranışlara, kötü söz söylememeye, insan öldürmeye yönlendirmelerinin ardında yatan gerçek aslında bu tür tortulara sebebiyet vermemek içindir. Her türlü pozitif davranış ve pozitif düşünce üretiminin bu tortu üzerinde büyük bir temizleme işlevi gördüğü bilinmektedir. Buna karşılık insanın ürettiği kendi negatif düşünce enerjileri ve buna eklenen çevresinden aldığı negatif düşünce enerjileri bu tortunun gittikçe kalınlaşmasına hatta tabiri caizse kabuklaşmasına sebebiyet vermektedir. Geçtiği inisiyasyon sırasında yıllarca bu tortunun temizlenmesine çalışan inisiyenin herhangi bir kişiyi öldürmesi esnasında o öldürülen kişiden yansıyan negatif enerjiler inisiyenin astral bedeninde büyük bir iz meydana getirir. Bu teknik olarak böyledir. Hatta ölen varlık öte aleme gittikten sonra orada da bu tür negatif düşünce yayınlarına devam ederse o cinayeti işleyen kişinin astral bedeninde büyük izler meydana getirmeye devam edebilir. Meydana gelen küçük bir iz bile daha önce inisiyenin pırıl pırıl yaptığı astral bedenine büyük bir leke gibi yapışır. İşte bu nedenle inisiye bu tür lekeleri de astral bedeninden temizlemek mecburiyetindedir. Aksi takdirde bu leke ile yoluna devam edebilmesi mümkün değildir. Çünkü inisiye unutulmaması gerekir ki sıradan bir insan konumunda değildir. Belki sıradan bir insan için hiç fark etmeyen bu astral leke onun için büyük bir ağırlık teşkil edebilmektedir. Çünkü o zaman zaman spatyomu astral bedeniyle ziyaret etmekte, oradan bazı bilgiler aldığı gibi oradaki bazı varlıklara da bilgiler veren bir kişidir. Kısacası o astral tecrübelerle iç içe yaşayan bir kişidir. Bu nedenle de astral bedenini temiz tutmak zorundadır. Aksi takdirde spatomun üst katmanlarına doğru çıkabilmesi ve yüksek seviyeli varlıklarla irtibatlar kurabilmesi mümkün olamamaktadır. Bir diğer nedeni de kendisinden kendisine gelen akışı ve ilhamı kesmemek için buna mecburdur. Aksi takdirde ilhamını da kaybetmeyle karşı karşıya kalabilir. Başından beri kısaca özetlemeye çalıştığımız bütün bu işlemlerin yerine getirilmesinin kısa bir sürede gerçekleştirilebilecek çalışmalar olmadığı ortadadır. Bu nedenle inisiye indirildiği mabedin mahzeninde hipnotik uykuda uzun bir süre geçirir. Bu çalışmaya inisiyatik öğretilerde ölüm sınavı adı verilir. Bu çalışmaya bu ismin verilmesi hem inisiyenin öte aleme astral yolculuk yapmasından hem de bir daha bu hipnotik uykudan uyanamama tehlikesinin bulunmasından dolayıdır. Çünkü bu kadar uzun süren ve çeşitli ilaçlar yardımıyla uzun tutulan bu hipnotik uykuya bazı inisiyelerin bünyeleri de dayanamamakta ve ölümlerine sebebiyet verebilmekteydi. Ancak her inisiye işlediği büyük suçun karşılığını bu şekilde vermek zorundaydı. Başka kurtuluşları yoktu. İnisiyasyonun kuralları diğer insanlara belki ağır gelebilir ama inisiyasyonun son derece kesin ve karşı konulamaz kuralları böyleydi. Zaten her kişinin inisiye adaylığına kabul edilmediğini de unutmamak gerekir. Binbir sınavlardan geçerek mabede kabul edildiklerini ve yine binbir sınavlardan geçerek bu eğitimi sonuçlandırdıklarını da göz önünde bulundurmak gerekir. İşte Hozar Sif'in geçirdiği çetin deneyim böyle bir çalışmanın ayrıntılarında gizliydi. Hozar Sif, inisiyelerin ölüm sınavı adını verdikleri bu sınavdan kendi isteğiyle çöldeki bu gizemli mabedin gizli yeraltı mahzenlerinde geçmiştir. Böylelikle kurtulmuş anlamına gelen Musa adını Yetro'nun Elohim'e adanmış mabedinde almıştır. Artık onun adı Musa olmuştur. Elohim mabedindeki gizli belgeler. Musa daha sonra Yetro'nun kızı Tisipora ile evlendi. Yetro'nun mabedindeki Elohim sırlarını içeren ezoterik kaynakları uzun süre inceleme imkanı buldu. Bunlar son derece önemli kaynaklardı. Özellikle dünyanın geçmiş devirlerini ışık tutan altın çağın bilgeliğini içeren bu belgeleri bir anda elinin altında buluvermişti. Böylelikle Mısır mabetlerinde öğrendiklerini burada bir kez daha kontrol etme imkanına ulaştı. Hatta orada henüz kendisine açıklanmayan sırlar bile burada onu bekliyordu. Özellikle insanlığın çok eski devirlerini ve dünyanın ezoterik tarihini olabildiğince açık bir şekilde inceleme imkanına işte burada ulaşmıştı. Örneğin daha sonraları kendisinin kaleme alacağı Tevrat'ın Tekvin bölümünde konu edilen iki kozmogoni kitabını da yani Yehova'nın Savaşları ve Adem'in Nesilleri adlı ezoterik kitapları yine Yetro'nun kitaplığında bulmuştu. Yaptığı uzun çalışmalar sonucunda bir kitap tasarlamayı düşündü. Bu öyle bir kitap olmalıydı ki o ana kadar öğrendiklerinin tümünü üstü örtülü ve şifreli bir şekilde inisiyasyondan geçme imkanına ulaşamayan geniş halk kitlelerine aktarabilsin. Sırları gizlesin ama yine de sırların anahtarını gelecek nesillere aktarabilsin. Bu düşünceler iyice kendisini sarmaya başlamıştı. Sonunda ilk kitabı olan Prensipler kitabını yazmaya başladı. Bu kitap daha sonraları Tevrat'ın başlangıcını, yani tekvin bölümünü oluşturacaktı. Nitekim Tevrat'ta da Musa'nın birinci kitabı olarak isimlendirilmiştir. Peygamberlik misyonu başlıyor. Menfis Güneşi Mabedi'nin inisiyesi artık farklı bir üslupla sırlar bilgisini perdeleyerek insanlığa aktarma görevine başlıyordu. Bu nokta oldukça önemlidir. Az önce Musa'nın Midyan Mabedi'nde insanlığın geçmiş devirlerine ilişkin ezoterik kaynakları uzun bir süre incelediğinden söz etmiştik. Bu kaynaklardan insanlığın aşamalı olarak aşağıya iniş sürecini yaşamakta olduğunu tüm açıklığıyla görmüş olması muhtemeldir. Kaldı ki Mısır'daki eğitiminde de bu bilgilere daha önce ulaşmış da olabilir. Nerede ulaşmış olursa olsun burada bizi ilgilendiren bu son derece önemli bilginin kendisi tarafından biliniyor olmasıdır. Eğer insanlığın o devirlerde aşağıya iniş sürecini tamamlaması gerektiği bilgisini bilmiyor olsaydı, edindiği sırlar bilgisini tüm açıklığıyla insanlığa aktarmaya kalkışabilirdi. Ancak onun böyle bir davranış içine girmediğini, tam tersine sırlar bilgisini perdeleyerek, üstünü örterek, hatta şifrelendirerek aktardığını görüyoruz. Yani kendisi de açıkça biliyordu ki insanlar bu bilgilerden uzak kalmalıydı. Aksi takdirde aşağıya iniş sürecinin tamamlanması mümkün olamazdı. O da kendisinden sonra gelecekler gibi sırların üzerine örtmeye başladı. Böylelikle dünya yeni bir devreye doğru hızla ilerleyişini sürdürüyor ve insanlığın aşağı inişini tamamlayacak olan son üç büyük dinden biri kuruluyordu. Bu yeni başlayacak olan devrenin ilk adımıydı. Son adım Arabistan'dan gelecekti. Tevrat, Sırlar Kitabı. Tevrat günümüzde ileri sürüldüğü gibi gerçekten tahrif edilmiş midir? Elimizde bulunan Tevrat gerçeğiyle aynı mıdır? Tevrat da vahiy kanalıyla mı gelmiştir? Bu sorulara cevap bulabilmek için önce Tevrat ile ilgili bilinen gerçekleri gözden geçirelim. Sonra da bilinmeyen, daha doğrusu yurdumuzda yeterince kamuoyuna açıklanmamış olan meseleler üzerinde duralım. Kitabı Mukaddes şirketi tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olan Tevrat 902 sayfadır. Bunun 215 sayfası Musa'ya aittir. Bunlar da Musa'nın 1., 2., 3., 4., 5. kitaplar olarak ifade edilen Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesni olarak adlandırılan bölümlerdir. Düşüşün son noktası ve çıkışın başlangıcı. Tanrı, başlangıç, ruhların ilk hareketi. Büyük devrenin başlangıcı, galaktik ırk, yılan oğulları, tanrı oğulları, altın çağ, Mu uygarlığı, Atlantis uygarlığı, tufan, bizim devremizin başlangıcı, demir çağ, Mısır, Aztek, İnka, Maya, dinlerin ortaya çıkışı, Hint, Yunan, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başlangıcı. Tanrı, tanrısallaşmış ruhların geri dönüşü, gizli bir kitabın ortaya çıkışı, demir çağın sonu, kıyamet, 21. yüzyıl, sembolik dini eğitim sisteminin bitişi, tufan, altın çağın başlangıcı, kozmik, evrensel bilincin hakimiyeti, altın çağ, devrenin bitişi. Dünyanın fiziksel ve ruhsal ilerleme süreci. İnsanın aşamalı olarak aşağıya iniş sürecinden geçtiği ve 2000'li yıllardan sonra yeniden çıkış sürecine geçeceği ile ilgili ezoterik bilgiler konunun özünü teşkil etmektedir. Eğer insanlığın nereden gelip nereye gitmekte olduğu ile ilgili sağlam bilgilere ulaşmak isteniyorsa mutlaka meselenin bu yönü çok iyi araştırılmış olması gerekir. Aksi takdirde dinlerle ilgili pek çok mesele havada kalacaktır. Gizli Sırlar Öğretisi adlı kitabımızın ana konusu çeşitli kültürlerden örneklerle bu meseleye ayrılmıştır. İnsanlığın aşamalı olarak aşağıya iniş sürecini ve daha sonra da aşamalı olarak yukarı çıkışını anlatan üstteki şekil okuyucularımıza bu konuda genel bir fikir verecektir. Ayrıntılı açılımı için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi, Sınır Ötesi yayınları. Tevrat'ın 216. sayfası Yeşu bölümüyle şöyle devam eder. Ve vaki oldu ki Rabbin kulu Musa'nın ölümünden sonra Rab Musa'nın hizmetçisi Nun oğlu Yeşua'ya söyleyip dedi. Yeşu Bab 1. Görüldüğü gibi Musa peygamberin ölümünden sonra başkaları tarafından kaleme alındığı çok açıkça bellidir. Neyse, biz Musa peygambere dönelim. Musa peygamberin öğretisini anlamak için tekvinin çok iyi anlaşılması gerektiği konusunda tüm ezoterizm araştırmacıları hemfikir etmişlerdir. Tekvinin en büyük özelliği kozmogonik bilgiler ve dünyanın çok eski devirlerine dair önemli sırlar içermesidir. Bu nedenle tekvin için Musa geleneğinin özünü içerdiği söylenir. Birkaç değişikliğe maruz bırakılmış olmasına rağmen Musa'nın sırlar bilgisi hala onun içinde kendini gizlemeye devam etmektedir. Ancak şunun hiçbir zaman unutulmaması gerekir ki, Tevrat'ın içerdiği sırlar ancak İsis ve Osiris inisiyasyonuna ait meşalenin ışığı altında gözler önüne serilebilir. Aksi takdirde yapısı gereği ondan hiçbir şey anlaşılamaz. Hatta ezoterik sırların nasıl sembollere büründürülerek aktarıldığının incelikleri bilinmiyorsa, tekvinde anlatılan dünyanın yaratılışına ilişkin meselelere ve diğer konulara bir ilkokul çocuğunun bile gülüp geçeceği düşünülebilir. Bu nedenle sorun ancak ezoterik açıdan ele alındığında çözülebilir. Musa'nın bir Osiris rahibi olduğunu bildiğimize göre önce Mısırlı rahiplerin bilgilerini nasıl dile getirdiklerini görmek gerekir. Mısırlı rahipler bilgilerini üç farklı şekilde aktarırlardı. 1. Açık olarak. Bir bilginin açık olarak aktarılması sadece mabetlerin içindeki inisiyelere ya da inisiyelerin kendi aralarındaki bilgi alışverişlerinde kullanılırdı. 2. Semboller ve mecazlarla. İnisiyasyona yeni girenlere ve inisiye olmayan mabedin dışındaki kişilere bilginin perdelenerek, benzetimler kullanılarak sembolik anlatımıdır. Ancak Mısırlı inisiyeler bütün bunlara ek olarak bir başka anlatım üslubunu daha kullanmışlardır. Sembolik anlatımda kendilerine özgü bir işaret dili oluşturmuşlar ve bunu da bilgilerinin aktarılmasında son derece kısa bir yol ve yöntem olarak kullanmışlardır. Bu üçüncü anlatım üslubu hiyeroglif anlatımdır. 3. Hiyeroglif anlatımlarla. Anlatımda muazzam bir kısalık imkanı sunan ve sıradan insanlar tarafından anlaşılmayan bu lisan, özel yol mensubuna şaşılacak derecede büyük bir anlatım kolaylığı sağlamaktaydı. Rahipler arasında en çok kullanılan yöntem hiyeroglif anlatım üslubuydu. Nitekim tüm Mısır yapıtlarındaki duvarlar, sütunlar bu tür hiyerogliflerle doludur. Konuyu biraz daha açmaya çalışalım. Mısır'ın özel lisanı olan hiyeroglif şekillerin her biri bir harfe karşılık gelmekteydi. Ancak durum bununla bitmez. Sadece rahiplerin bildiği her bir hiyeroglifin bir de inisiyatik anlamı vardı. Yani her bir hiyeroglif şekil aynı zamanda inisiyatik bir bilginin ya da sırrın sembolü konumundaydı. Mısırlı bir rahip bu hiyeroglifleri bir alfabe gibi kullanarak onlarla herhangi bir şey anlatırken, aynı zamanda gizli olarak anlatmak istediği bilgileri de uygun hiyeroglif sembolleri yan yana getirerek, yani ona göre cümleler kurarak anlatabilirdi. Böylelikle zaten sembolik ve üstü örtülü bir anlatım kullanılırken bir de hiyeroglif şekillerinin kendine özgü anlamlarıyla da üçüncü bir şifrelendirmeye daha gidilmiş oluyordu. Bu da pek çok sırrın tek bir cümle içine sıkıştırılmasını imkan sağlıyordu. Bu nedenle Mısır hiyeroglifleriyle yazılan ezoterik bir konunun bir başka dile tercümesi yapılırken her cümleye dikkat edilmesi gerekir. O cümle içinde kullanılan hiyeroglifler özel olarak belli bir inisiyatik bilgiyi ifade etmesi için yan yana getirilmiş olabilir. Hiyeroglif sembollerin ezoterik çözümü ise sadece rahiplerce bilinirdi. Böylelikle bu hiyeroglifler açıkça ortada bulunmasına rağmen halk bunlardan inisiyatik anlamda eğer saklanan bir sır varsa hiçbir şey anlamadan onları izlemekle yetinirdi. Bu durum günümüzde Mısır'ı ziyarete gidenler için de aynıdır. Tüm Mısırlı rahiplerce kullanılan bu anlatım üslubunu Musa da kullanmış ve tekvini Mısır hiyeroglifiyle yazmıştır. Tekvin, Süleyman devrinde Fenike diline tercüme edildiğinde ve daha sonra da Ezra tarafından Kalde Arami lisanıyla tekrar yazıldığında, Yahudi ruhban kesiminin bu iç içe geçmiş sembolizmle ilgili çok kısıtlı bir bilgileri vardı. Tevrat'ı tercüme eden Yunanlı çevirmenler de metinlerin ezoterik anlamı konusunda pek az şey bilmekteydiler. İbranice metne dayanarak yaptığı Latince çevirisinde tüm iyi niyetine rağmen Saint Jerome'da asıl anlama ulaşamamıştır. Zaten bunu başarmış olsa bile susacaktı. Bu nedenle Tevrat'ın derin ve asıl anlamı hep kaçırılmış ve bir türlü yakalanamamıştır. Zaten herkes tarafından da yakalanması değil, yakalanamaması için başta Musa'nın böyle bir yol izlediğini de bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır. İnsanlığın aşamalı aşağıya inişi başka türlü nasıl gerçekleşebilirdi ki? Ancak aradan 2000 yıldan fazla süre geçti ve artık uzun bir süredir unutturulmuş gerçeklerin yeniden gün ışığına çıkmasının zamanı gelmiştir. Bu gerçeği bilen yurt dışındaki birçok araştırmacı ellerindeki bilgileri kamuoyuna açıklamaktadırlar. Televizyonda programlar yapılmakta, dergilerde, gazetelerde makaleler yayınlanmakta, yayıncılar kitaplar vasıtasıyla saklı bilgileri kendi kamuoylarına duyurabilmektedirler. Çünkü artık iniş tamamlanmıştır. İnsanın ayakları yere basmış ve düşüşün tüm ızdıraplarıyla bu süreç tamamlanmıştır. Şimdi sıra çıkışta. İşte bu gerçekten hareketle artık şimdiye kadar susanların konuşma zamanı gelmiştir. Artık susma değil, konuşma devridir. Musa ve vahiy mekanizması. Buraya kadar Musa'nın inisiyatik bilgeliğinden ve bu bilgeliğini Tevrat'a aktarışından söz ettik. Ancak Tevrat'ı sadece Musa'nın kaleminden çıkan kelam olarak ele almak son derece yanlıştır. Çünkü Musa'nın vahiy mekanizması kanalıyla da birçok bilgiler aldığı ve bu bilgileri Tevrat'ta aktardığına dair kanıtlar bir hayli fazladır. ve Rabbin meleği Şur yolunda olan pınarın başında onu buldu. Ve Rab dedi, Rab hükmetsin ve Rab Nuh'a dedi gibi Tevrat'taki ifadelerin yanı sıra bu kanımızı destekleyen belki de en önemli olay ki bu da Tevrat'ta anlatılmıştır, Musa'nın Sina Dağı'nda yaşadıklarıdır. Sina'nın zirvesi Elohim'in tahtıdır. Bu söz Sina Yarımadası'nda yaşayanların dillerinden düşmez. Peki bu dağda neler olmuştu? Gelin bu gizemli dağı ve bu dağda bir zamanlar yaşananları tarihin karanlık sayfaları arasından çekip çıkartmaya çalışalım. Sina Dağı'nın tam karşısında Serbal Kayalıkları diye adlandırılan daha alçak dik yamaçlı bir dağ daha vardı. Her iki dağ arasında ise Arapların Horeb, Sami efsanelerinin de Ereb diye adlandırdığı taşlık zeminiyle dikkatleri çeken karanlık bir vadi yer almaktadır. Sina'nın gölgesiyle birlikte gece bastırmaya başladığında yüksek tepelere çöken sisle birlikte daha da iç karartıcı bir hal almaktadır. Halk bu bölgeye başından beri korkuyla karışık bir saygı duymuştur. Eğer bu bölgede normal yollarla açıklanamayan bir şeyler olduysa belki de bu olayların başlangıcı çok daha öncelere dayanıyordu. Çünkü yöre halkının geleneklerinde, efsanelerinde ve inançlarında bu iki dağ ve arasındaki vadide zaman zaman ışıklar saçan bir takım varlıkların görüldüğünden söz edilmekteydi. Gerçekten de bu bölgedeki çok sayıda kişi dağların zirvelerinde ve vadinin karanlık bölgelerinde uçuşan ışık demetlerini gördüklerini ifade etmişlerdir. Bütün bunlar birbirine eklenince yörenin gizemi de iyice artmıştı. Hatta öyle ki halk bu bölgeye girmeye kesinlikle cesaret bile edemiyordu. Orada gerçekten de bir şeyler oluyordu. Bundan zaten kimsenin kuşkusu yoktu. Ancak asıl mesele halkın burada neler olduğunu bilmemesiydi. Konuyu iyice açmaya çalışalım. İşin bir başka ilginç yanı da Yetro'nun inisiyeleriyle birlikte özel çalışmalarda bulunduğu ve inisiyelerin haricinde hiç kimsenin girmesine izin verilmeyen mağaralarının da bu bölgedeki Serbal kayalıklarında bulunmasıydı. Ezoterik kaynaklar Yetro'nun inisiyelerinin bu mağarada çok özel çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu özel çalışmalarının sonucunda ilhama sahip olma gibi bir yetenek kazandıklarından söz ederler. Bu mağara o kadar gizli tutulmuştur ki hiçbir rahip birçoklarının tüm ısrarına rağmen özel yol mensubu olmayan hiçbir kimseyi oraya götürmeye razı olmamıştır. Yine çok eski zamanlardan günümüze kadar gelebilen tüm ezoterik kaynakların bu bölgeyi, orası geçmişin derinliklerine gömülü zamanlardan beri doğaüstü olaylara ve ışıklı varlıklara mahsus bir yerdir diye tanımlaması da hayli ilginçtir. Yetro'nun inisiyelerinden biri olduğu için bu gizemli bölgeye gidenlerden biri de Musa olmuştur. Bu bölgede yaşananları eğer Musa olmasaydı belki hiçbir zaman bilemeyecektik. Gerçi o da yaşadıklarını açık olarak değil, sembolleştirerek Tevrat'ta da anlatmıştır. Ama yine de ezoterik bilgiler ışığında onun anlattıklarını neyi ifade edebileceği aşağı yukarı ortaya çıkabilmektedir. Buna az sonra değineceğiz. Bu tür mağaralarla ilgili anlatılan esrarengiz olaylar çok eski tarihi kayıtlara kadar uzanır. Ezoterik kayıtlarda bu tür mağaraların çok eski Mu kolonisi olan ve tufandan sonra kendi kıtalarını terk ettikten sonra bizim kıtamıza göç ederek gizli bir yeraltı ülkesi kuran Agartalıların yeraltı tünellerine giriş kapıları olduğundan söz edilir. Mağaralardaki bu gizemli kişiler yıllar sonra Kur'an-ı Kerim'de de açıkça ifade edilmiştir. Kehf, mağara, suresi de bir grup gencin mağarada uyutulduklarından bahsedilir. Mağara ehli uykuduyken sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürdük. Köpekleri dirseklerini eşiğe uzatmıştı. Onları görürsen için korkuyla dolar, geri dönüp kaçardın. Kehf 18-18. Aynı sure son derece ilginç açıklamalarla devam eder. Surede anlatılanlardan öğrendiğimize göre kimliği bilinmeyen bu kişiler daha sonra yöre halkınca fark edilmiş, ancak halk bu gizemli kişilerin kim olduklarını anlayamamıştır. Bu mağaranın hemen yanına bir mescit yapmak istemiş olmalarından da bu kimliği bilinmeyen kişilerden o yıllarda bir hal etkilenmiş olduklarını anlıyoruz. Böylece Allah'ın sözünün gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasından şüphe edilmeyeceğini bilmeleri için insanların onları bulmalarını sağladık. Nitekim halk bunların çevresine bir bina kurun diyorlardı. Oysa Rableri onları çok iyi bilir. Tartışmayı kazananlar onların mağaralarının çevresinde mutlaka bir mescit kuracağız dediler. Kehf 18-21. Sure bizi yakından ilgilendiren son derece önemli ezoterik sembollerle şöyle devam eder. Karanlığa taş atar gibi mağara ehli üçtür. Dördüncüleri köpekleridir derler. Yahut beştir, altıncıları köpekleridir derler. Kehf 18-22. Köpek ve kurt sembolleri ezoterizmde Sirius'un sembolüdür. Demek ki surede mağara ehli olarak ifade edilen bu kişilerin Sirius kültürü ile yakından bir ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuya tekrar döneceğiz. Kehf suresinde söz konusu mağaradaki kişiler hakkında Muhammed peygambere bazı bilgiler verildiği anlaşılıyor. Ey Muhammed! Onların olayını sana biz gerçek olarak anlatıyoruz. Onların hidayetlerini artırmış ve kalplerini pekiştirmiştik. Kehf 18-13. Surenin devamında bu kişiler hakkında Muhammed peygamberin çok fazla bir açıklama yapmaması gerektiği de önemli vurgulanıyor. De ki, onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir. Onları pek az kimseden başkası bilmez. Bunun için ey Muhammed, onlar hakkında bu kısa anlatılanın dışında kimseyle tartışma ve onlar hakkında kimseden bir şey sorma. Kehf 18-22. Biz yine Musa peygambere dönelim. Musa, Sina Dağı'nda. Musa çoktandır kendisinde ruhsal bir itibatın başladığının farkındaydı. Bu bağlantıyı içten içe hissediyor ancak tam olarak bu bağlantının kökenini adlandıramıyordu. İnisiyasyonun belli bir aşamasından sonra yapılan çalışmalar inisiyeyi belli bir ruhsal plan irtibata geçirebilmekteydi. Bu irtibat inisiyasyonun en önemli bölümünü oluştururdu. Bir inisiye ne kadar yüksek seviyeli bir ruhsal plan irtibat kurabilirse ilhamı da o denli yüksek olurdu. Bu çalışmalar genellikle mabetlerde ya da dağlardaki gizli yeraltı tünellerinde insanlardan uzak yerlerde yapılırdı. Aynen Sina Dağı'nda olduğu gibi. Nitekim Sina Dağı'nın bulunduğu yöredeki Serbal kayalıklarındaki mağarada inisiyelerin ilhamlarının açıldığından az önce ezoterik kaynakların söz ettiğinden bahsetmiştik. Nitekim Musa da uzun bir süredir anlamlandıramadığı irtibatının kökenlerini orada fark edecekti. İşte Musa böyle bir hal içinde Sırlar Mağarası'na doğru yola çıkmıştı. Mağaranın önüne geldiğinde tam içeri girmek üzereyken bir anda kendini göz kamaştırıcı bir ışığın tam ortasında buluverdi. Yere baktığında bastığı toprağın bir fosfor gibi ışımaya başladığını fark etti. Çevresindeki kayalar da sanki alevden bir deniz haline dönüşmüşlerdi. Şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı şeyler olmaya başlamıştı. Neler olduğunu anlamaya çalışırken mağaranın girişinde, ışıklar içinde adeta ışıktan bir bedene sahip olduğunu gördüğü bu varlığın kendisine doğru bakmakta olduğunu fark etti. Tam o anda onun çevresine yaydığı enerjiden çarpılmışçasına yere kapaklandı.